Ayrım 34.
Konu 21. Kiliselere bağlı topraklarda yargılama yetkisi üzerine. Kısa zamanda kiliseler birçok araziyi ellerine geçirdiler. Kralların onlara gelir kaynakları sağladıklarını, yani tımar verdiklerini görüyoruz. Yargılama yetkisinin önce kiliselere ait tımarlarda ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Böyle bu derece üstün bir ayrıcalığın kaynağı neydi acaba? Verilen şeyin yapısında vardı bu ayrıcalık da ondan. Yoksa verilen bir şey yoktu ortada. Yalnız daha önce verilmiş olan yetkiyi geri almayı kimse aklından geçirmemişti. Kiliseye bir gelir kaynağı verilirken, tıpkı senyöre verilen tımar için olduğu gibi, bütün ayrıcalıkları da beraber veriliyordu. Bundan ötürü de laik kişilere verildiği zaman devlet nasıl yararlanıyorsa ondan, kiliseye verdiği zaman da aynı şekilde yararlanacaktı. Demek oluyor ki kiliseler kendi topraklarında tazminat ödetmeye ve fredum istemeye yetkiliydiler. Bu eski krallığa bağlı adliye memurlarına tımar toprakları üzerinde freda istemeyi ve yine bu topraklar üzerinde yargılamada bulunmayı zorunlu olarak yasak ettiğinden, kilise adamlarının kendi toprakları üzerindeki yargılama yetkilerine, fermanlarda olsun, formüllerde olsun, kapitülerlerde olsun, immunite yani dokunulmazlık adı verildiğini görüyoruz. Ren kıyılarında oturan Frankların kanunu, kilise tarafından azat edilmiş kişilere, azat edildikleri kilisenin dışında mahkeme kurmayı yasak eder. Demek oluyor ki kiliselerin, hatta özgür insanları böyle yargılamak ve krallığın daha ilk zamanlarından itibaren mahkeme kurmak yetkisi vardı. Vie de Saint adlı kitapta görüyorum ki Clovis, kutsal bir kişiye 6 fersahlık bir toprak verdikten başka, herhangi bir kovuşturmadan da muaf tutmuş onu. Bunun uydurma bir şey olduğunu biliyorum ama çok eskiden uydurulmuş bir şey olduğunu da biliyorum. Kişilerin hayatı da bu konuda uydurulan yalanlar da o çağın ahlak ve kanunlarıyla ilgilidir. Burada bizim incelediğimiz de zaten bu ahlak ve kanunlardan başka bir şey değil. İkinci Clotaire, uzak ülkelerde toprak sahibi olan psikoposlarla büyüklere, yargılayacak olan kimseleri ya da bu ilişkiyle para alacak olan memurları bulundukları yerlerden seçmelerini emrediyor. Aynı hükümdar kilise hakimleri ile memurlarının yetkilerini de düzene koymuştur. 802 yılında Şalman'ın çıkardığı kapitüler, psikoposlarla manastır başkanlarına adliyecilerin ne gibi nitelikleri olması gerektiğini gösterir. Aynı hükümdarın bir başka kapitüleri, krallığa bağlı adliyecilerin kiliselere ait ülkelerde tarımla uğraşanları yargılamalarını yasak eder. Bununla beraber bu çeşit tarımla uğraşanlar, kamu hizmetlerinden kaçmak amacıyla bu işi görüyorlarsa o zaman krallığa bağlı adliye memurlarının görevlerini yerine getirmelerini emreder. Reims'te toplanan psikoposlar, kiliselere bağlı vasalların tıpkı kendileri gibi dokunulmazlığı olduğunu açıkladılar. Şarlman'ın 806 yılında çıkardığı kapitülerde kilise toprakları üzerinde oturanların ceza ya da medeni hukuk çevresine giren bütün davalarına kiliseler tarafından bakılacağını emrediyordu. Nihayet Charles Chauve'un kapitüleri, kralın, senyörlerin ve kiliselerin yargılama yetkilerini tüm birbirinden ayırmıştır. Bu konuda daha fazlasını söylemeyi gerekli görmüyorum. Konu 22. Adalet işleri Karolenjilerin yıkılışından önce yürürlüğe girmişti. Vasalların Karolenjiler yıkılmaya yüz tuttuğu sırada bundan faydalanarak kendi toprakları üzerinde yargılama yetkisini ellerine geçirdiklerini söyleyenler olmuştur. İşi incelemektense genel bir yargıda bulunmayı tercih etmişler. Vasalların bu yetkiyi nasıl ellerine geçirdiklerini aramaktansa, vasalların böyle bir yetkileri olmadığını söylemek daha kolaylarına gelmiş. Ama ne var ki adalet işlerinin başlangıcı zorbalık değildir, insanlığın ilk kurulundan gelmiştir o, yoksa o kurulun bozulmasından değil. Bavyeralıların kanunu, özgür bir insanı öldüren kişi, öldürdüğü adamın akrabasına tazminat öder, Hısım akrabası yoksa o zaman da Duka'ya öder ya da öldürdüğü kişinin hayattayken himayesine sığındığı kimseye der. Bir gelir amacıyla bir kimsenin himayesine sığınmanın ne demek olduğunu bilmeyen yoktur. Almanların kanunu, kölesi kaçırılan kişi tazminatı almak amacıyla doğrudan doğruya köleyi kaçıranın efendisine başvurur der. Schildberg'in fermanında da şu sözler var. Bir yüzbaşı kendi bölüğünden gayri bir bölükte ya da bize bağlı olanlar arasında bir hırsız yakalar ve onu oradan kovmazsa ya hırsızdan sorumlu olur ya da hakimin huzurunda ant içmek suretiyle suçsuzluğunu ispatlamak zorunda kalır. Demek oluyor ki yüzbaşıların topraklarıyla kralın vasallarının toprakları arasında bir fark vardır. Schildberg'in bu fermanı Clotaire'in aynı yıl içinde aynı olayla ilgili olarak çıkardığı kanundan yalnız şekil bakımından farklıdır. Fermanın in terminis fidelium nostrorum dediğine kanun in truste demekle yetinmiştir. Dipnot: in terminis fidelium nostrorum bize bağlı olanların bittiği yerde, bize bağlı olan ülkelerin sınırında. Intruste, bağlılık ve yardım anlamına gelir. Silahlı yardımlaşma. Intruste'nin bir başka kralın mülkü anlamına geldiğini sanan Monsieur Bignon'la Monsieur Ducange'in görüşleri isabetsizdir. İtalya kralı Pepin, Lombardlar için olduğu gibi Franklar için de çıkardığı bir kanunda yargılama yetkisini kötüye kullanan ya da yargılama işini geciktiren kontlarla öteki adliyeciler hakkında cezalar tespit ettikten sonra, tımar sahibi bir Frank'ın ya da bir Lombar'ın yargılama yetkisini kullanmak istemediği takdirde, bölgesinde bulunan hakim tarafından bir süre için görevinden affedilmesini emreder. Bu süre içinde de bizzat hakimin ya da temsilcisinin bu işi göreceğini bildirir. Charlemagne'ın bir kapitüleri, kralların her yerden Freda almadıklarını gösterir. Aynı hükümdarın bir başka kapitüleri de derebeylik kurallarıyla derebeylik mahkemesinin kurulmuş olduğunu belirtir. Louis Le Debonnaire'in bir kapitüleri ise yargılama yetkisini kullanmak istemeyen ya da bir başkasının bu yetkiyi kullanmasını önleyen bir tımar sahibinin evinde krallık memurlarının dava sonuca bağlanıncaya kadar kalmalarını emreder. Charles Le Chauve'un biri 861 tarihli, öteki de 864 tarihli iki kapitülerinden daha söz edeceğim. Birincisinde özel mahkemeler kurulduğu, bu mahkemelerin hakimleriyle bunlara bağlı memurları olduğu belirtilmektedir. İkincisinde ise hükümdarın kendine bağlı olan senyörlükleriyle özel kişilerin senyörlükleri arasındaki ayrılıklar açıklanmaktadır. Tımarların başlangıcında şuna buna verilen ayrıcalıklar diye bir şey söz konusu olamazdı. Çünkü tımarlar toprağın galipler arasında paylaşılmasından meydana gelmiş bir mülkten başka bir şey değildi. Şu halde başlangıçta yargılama yetkisinin tımarlara bağlı bir yetki olduğunu yazılı sözleşmelerle ispatlamak olanaksızdır. Ama tımar haklarının varlığını belirten ya da babadan oğula intikalini gösteren formüller, yasama yetkisinin oralarda kurulmuş bir gelenek olduğunu gösteriyorsa, bu yetkinin o zaman tımarın gereklerinden ve başlıca ayrıcalıklarından olması gerekir. Kiliselerin yargılama yetkilerinin kilise toprakları üzerinde var olduğunu gösteren belgeler, aynı yetkinin senyörlere ya da vasallara ait tımarlarda var olduğunu gösteren belgelerden daha çoktur. Bunun da iki nedeni vardır. Birincisi, elimizde mevcut belgelerin çoğunun salt kendi manastırlarının yararına olur düşüncesiyle keşişler tarafından toplanıp saklanmış olmasıdır. İkincisi, kilise topraklarının kuşaktan kuşağa geçişi, özel ayrıcalıklarla ve adeta mevcut usullere aykırı usullerle meydana gelmiş olduğundan bir takım fermanlar, beratlar çıkarmak gerekti. Senyörlere verilen ayrıcalıklarsa politik nedenlerin sonucu olduğu için ne özel bir berat çıkartmak ne de bu beratı saklamak gerekiyordu. Hatta krallar çoğu zaman Saint-Maur'un hayatından da anlaşılacağı gibi senyöre bir asa vermekle yetinirlerdi. Bununla beraber Markgülf'ün üçüncü formülü dokunulmazlık ayrıcalığının, dolayısıyla yargılama yetkisinin hem kilise topraklarına hem senyörlerin topraklarına aynı zamanda verildiğini gösterir. İkinci Clotaire'in kanunu da bunun böyle olduğunu ispatlamak için yeter. Konu 23. Keşiş Dubon'un Fransa Krallığı'nın Galya'ya yerleşmesi adındaki kitabından çıkan genel fikir. Bu kitabı bitirmeden önce Keşiş Dubon'un eserini biraz incelersem hiç de kötü bir şey etmiş olmam. Çünkü düşüncelerim durmadan onun düşünceleriyle çatışıyor. Eğer o gerçeği bulduysa benim bulmama olanak yok. Söz konusu kitap birçok kimsenin hoşuna gitti. Çok güzel yazılmış da ondan. Yazar bilinen şeyleri bile farz etmekle yetiniyor da ondan. Kanıt kıtlığında ihtimalleri durmadan arttırıyor da ondan. Sayısız tahminleri ilke olarak ortaya atıyor, bu ilkelerden de sayısız tahminler meydana çıkarıyor da ondan. Okuyucu inanmaya başlayabilmek için başlangıçta kuşku duyduğunu unutur. Sistemin içine değil de yanı başına bir sürü bilgi sıralanmış olduğundan, insanın kafası temel sorunla değil ikinci derecedeki sorunlarla meşgul olur. Hem zaten bunca araştırma, hiçbir şey bulunmadığı düşüncesini uyandıramaz insanda. Yolculuğun uzun oluşu amaca ulaşıldığı sanısını uyandırır kişide. Ama eser iyice incelenirse kilden ayaklar üzerine oturtulmuş dev bir heykelle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Ayakları kilden olduğu içindir ki dev gibi görünür heykel bize. Keşiş Dubon'un sistemi sağlam temeller üzerine oturtulmuş olsaydı, bunu ispatlamak için okuyucuyu bıkıp usandıran, üç ciltlik bir kitap yazmazdı. Konusunda bulamayacağı şey yoktu. Konusundan uzak olan şeyleri, dört bir bucakta arayacak yerde aklını kullansaydı, aradığı gerçeği öteki gerçeklerle birlikte akıl ayağına getirmekten geri kalmazdı. Kanunlarımız da insanlık tarihi de ona bu kadar yormayın kendinizi, lehinizde tanıklık edeceğimize söz veriyoruz derlerdi. Konu 24. Aynı konunun devamı. Sistemin temeli üzerine düşünce. Keşiş Dubon, Frankların Galya'ya istila yoluyla girdikleri düşüncesini ortadan tüm kaldırmak istiyor. Ona göre Galya'daki insan toplulukları tarafından çağrılan krallarımız, Roma imparatorlarının yerine geçmek ve onların haklarına sahip çıkmaktan başka bir şey yapmamışlar. Ama onun bu iddiasını Galya'ya giren ve yolunun üstünde rastladığı her şeyi yakıp yıkan Clovis'e uygulamak olanaksız. Yine Clovis'e Siragrius adındaki Romalı komutanı mağlup edip, hükmettiği toprakları elinden alan Clovis'e uygulamak olanaksız bu iddiayı. Ancak Clovis'e Galya'nın büyük bir bölümünü şiddetle ele geçirdikten sonra kendisini seven milletlerin daveti üzerine ülkenin öteki bölümlerini de hakimiyeti altına alan Clovis'in kabul edilmiş olması da yetmez. Çağrılmış olması gerek. Monsieur Dubon'un Galya'daki insan topluluklarının Romalıların egemenliği altında ya da bizzat kendi kanunlarının egemenliği altında yaşamaktansa, Clovis'in egemenliği altında yaşamayı tercih ettiklerini ispatlamak gerek. Galya'nın henüz barbarlar tarafından istila edilmemiş bölgesinde yaşayan Romalılar, Monsieur Dubon'a göre ikiye ayrılmışlardı. Birinciler yani Armorik Konfederasyonu halinde yaşayan ve barbarlara karşı kendilerini savunmak ve kendi kanunlarıyla kendilerini idare etmek için imparatorun komutanlarını kovmuş olan Romalılardı. Şimdi Monsieur Dubon'un imparatorluğa bağlı kalan Romalıların da Clovis'i çağırdıklarını ispatladığını mı sanıyorsunuz? Hayır, böyle bir şey yok. Armorik Konfederasyonu'nun Clovis'i çağırdığını ve onunla bir anlaşma yaptığını mı sanıyorsunuz? Hayır, böyle bir şey yok. Bu devletin akıbetinin ne olduğunu göstermek şöyle dursun, varlığını bile bize ispatlamaktan acizdir Keşiş Dubon. Dahası var, Honorius'un zamanından ta Clovis'in istilasına kadar bu devletin başına gelenleri gayet büyük bir beceriyle anlatan Keşiş Dubon, dayandığı yazarlar söz konusu oldu mu isim zikretmekten çekinmektedir. Çünkü Zosim'in kitabından bir yer zikrederek Honorius'un imparatorluğu zamanında Armorik bölgesiyle Galya'nın öteki eyaletlerinin baş kaldırıp bu çeşit cumhuriyet kurduklarını ispatlamakla, çeşitli zamanlarda Galya'da yapılan sindirme hareketlerine rağmen Armorik'in ta Clovis'in istilasına kadar devam eden bir cumhuriyet halinde yaşadığını söylemek arasında büyük bir fark vardır. Bununla beraber sistemini kurmak için çok kuvvetli ve çok sağlam kanıtlara ihtiyacı vardır. Çünkü bir fatihin bir ülkeye girip bu ülkenin büyük bir bölümünü kuvvet ve şiddet kullanarak egemenliği altına aldığı ve bir süre sonra da bütün ülkenin kendisine boyun eğdiği görülürse, buna rağmen tarihte bu boyun eğme olayının nasıl olduğu hakkında hiçbir kayda rastlanmazsa, o zaman haklı olarak işin başlamış olduğu şekilde bittiği kanısı uyanır keşişte. Bu nokta çürük olduğu için keşiş Dubon'un kurduğu sistem dayanmaz ve çöker. Galya'nın Franklar tarafından istila edilmediğini, tersine Frankların Galya'da oturan Romalılar tarafından çağrıldıklarını ispatlamaya kalktı mı, bunun böyle olmadığını kendisine söylemek, ilkesinin çürüklüğünü yüzüne vurmak kolay olur. Keşiş Dubo ilkesini Romalıların Clovis'e verdikleri rütbe ve payelerle ispatlıyor. Clovis'in milis komutanlığını babası Childeric'ten aldığını söylüyor. Ama bilmiyor ki bu iki şey de doğrudan doğruya kendi uydurmasıdır. Saint-Remy'nin Clovis'e yazdığı mektuba dayanıyor ama bu mektubun da bir tebrik mektubu olduğunun farkında değil. Bir yazının konusu belli olduktan sonra onu başka bir şekil vermekte ne mana var? Clovis saltanatının sonlarına doğru İmparator Anastas tarafından konsül ilan edildi. Peki ama ancak bir yıl süren bir görev ona ne gibi bir hak verebilirdi? Keşiş Dubo İmparator Anastas'ın Clovis'i aynı beratla prokonsül nasip etmiş olması ihtimali olduğunu söylüyor. Ben de böyle bir ihtimalin olamayacağını söylüyorum. Hiçbir şeye dayanmayan bir olgu hakkında böyle bir şey yok diyenin sözü, en az var diyenin sözü kadar muteberdir. Benim yok derken dayandığım bir neden de var ortada. Konsüllükten söz eden Grégoire de Tours, prokonsüllükten hiç söz etmiyor. Üstelik bu prokonsüllük 6 ay süren bir şeymiş. Clovis konsül olduktan 1,5 yıl sonra öldü. Şu halde prokonsüllüğü babadan oğula geçen bir görev haline getirmek olanaksız. Nihayet şunu da söyleyeyim ki Clovis konsüllüğe, haydi isterseniz prokonsüllüğe diyelim, evet konsüllüğe atandığı zaman krallığa tam manasıyla hakimdi, bütün hakları da tanınmış bulunuyordu. Keşiş Dubon'un ileri sürdüğü ikinci kanıt, Galya'daki imparatorluk haklarının tümünün İmparator Justinian tarafından Clovis'in çocuklarına ve torunlarına verilmiş olmasıdır. Bu konuda benim de söyleyecek çok sözüm var. Frank krallarının bu haklara verdikleri önemin derecesini anlamak için koşullarını yerine getirmek hususunda nasıl bir tarz izlediklerini incelemek gerek. Zaten Frank kralları Galya'ya hakimdiler. Barışsever insanlardı bunlar. Justinian'ın ise buralarda bir karış toprağı bile yoktu. Batı İmparatorluğu çoktan yıkılmıştı. Doğu İmparatorluğu da ancak Batı İmparatorluğu'nun temsilcisi olarak bir hak iddia edebilirdi Galya üzerinde. Yani hakkın hakkı gibi bir şeydi bu. Frank Krallığı kurulmuş bulunuyordu. Birleşmeleri bir tüzüğe bağlanmıştı. Krallıkta yaşayan insanlarla milletlerin karşılıklı hakları tespit edilmişti. Her milletin kanunları yapılmış, hatta yazıyla tespit edilmişti. İyicene teşekkül etmiş bir millete, yabancı bir imparatorluk bazı haklar tanımış ya da tanımamış, bunun ne önemi olabilirdi? Düzensizliğin, karışıklığın hüküm sürdüğü, devletin yıkılmakta olduğu, istila ve yağmanın devam ettiği bir sırada, muzaffer komutana dalkavukluk etmeye çalışan bütün o piskoposların mutantan sözlerini bize duyurmakla Keşiş Dubo acaba neyi ispat etmek ister? Dalkavukluk, dalkavukluk edenin zaafından başka ne gösterir? Belagat ve şiirin böyle bir hengamede ne manası olabilir? Clovis'in işlediği cinayetlerden söz ettikten sonra Grégoire de Tours'un birdenbire Bununla beraber düşmanlarının Tanrı daima onun huzurunda dize getiriyordu. Tanrı'nın gösterdiği yoldan yürüyordu da ondan dediğini görüp de şaşmayacak kim var? Clovis'in Hristiyanlığı kabul etmesini papaz sınıfının memnunlukla karşıladığına, hatta bundan büyük çıkarlar sağladığına kim kuşku duyabilir? Ama yine bunun gibi istila sırasında insanların çeşitli felaketlere uğradıklarından, Roma hükümetinin de yerini Cermen hükümetine bırakmış olmasından kim kuşku duyabilir? Franklar her şeyi değiştirmeye ne niyet etmişlerdi ne de böyle bir işe girişecek kadar kuvvetleri vardı. Hem zaten şimdiye dek istila edenlerden çok azı böyle bir sevdaya düşmüştür. Ama Keşiş Dubon'un çıkardığı bütün sonuçların doğru olması için Frankların Roma'ya bağlı ülkelerde hiçbir şeyi değiştirmemiş olmaları yetmez, bizzat kendilerinin de değişmiş olması gerek. Ben de Keşiş Dubon'un usulünü takip etmek suretiyle pekala Yunanlıların İran'ı istila etmediklerini ispatlayabilirim. Önce bazı şehirlerin İranlılarla yaptıkları anlaşmalardan söz açarım. Arkasından Franklar nasıl Romalıların hizmetinde çalışmışsa, İranlıların hizmetinde çalışmış olan Yunanlılardan söz ederim. Eğer İskender İran ülkelerine girmiş, Tir şehrini kuşatmış, almış ve yıkmışsa, bu tıpkı Syagrius'un yaptığı gibi özel bir işti derim. Dipnot, Syagrius, Galya'da Romalı bir kont, aşağı yukarı 430 ile 486 yılları arasında yaşamıştır. Suason'da Clovis'e yenilmiş ve Vizigotların kralı Alaric'e sığınmıştır. O da kendisini Clovis'e teslim etmekten geri kalmamıştır. Ama Yahudilerin büyük hahamının nasıl ona karşı geldiğini düşünün. Dipnot, Joseph'e göre baş haham Jadus, İskender'i Kudüs'te törenle karşılamış ve ona kutsal kitaplarda istilalarını okuduğunu söylemiş. Eupiter, Amon kahininin sözlerini dinleyin. Dipnot, Eupiter Amon kahini, İskender'i Eupiter'in oğlu olarak selamladı. Gordium'da geleceği hakkında ona söylenen sözleri hatırlayın. Dipnot, burada İskender'in kestiği Gordium kör düğümü söz konusudur. Bütün şehirlerin ona adeta kucak açtıklarını, bütün valilerle büyüklerin huzurunda dize geldiklerini unutmayın. İskender İranlılar gibi giyinmekten çekinmiyor. Clovis de sırtına konsüllük cübbesini böyle geçirdi işte. Darius İskender'e ülkesini paylaşmayı teklif etmedi mi? Darius baskıcı bir hükümdar gibi öldürülmedi mi? Darius'un annesiyle karısı İskender'in ölümüne ağlamadılar mı? Kent, Sürk, Aryen, Plutarkos, İskender'le çağdaş mıydılar? Matbaa bu yazarların yoksun oldukları bir ışığa kavuşturmadı mı bizi? Fransa krallarının Galya'ya yerleşmesi adındaki kitabın hikayesi işte bundan ibaret.